Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslam-ı İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Hordad 1400, Hicri Kameri 22 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 3 Haziran 2021 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyon Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı ile İmam Hümeyni Vefatı Yıl Dönümü konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Aydın Gelecek ve Esma-ül Hüsna adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleri yine sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Yarın İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Ruhani 15 Hordad Amerika'nın rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncesi karşısındaki yenilgi günü olduğunu belirtti. İran nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasından sonra petrol piyasasına dönecek. Tahran İtfaiye Kurumu Sözcüsü, Tahran rafinerisinde yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ve İran'da son 24 saatte koronavirüsten 170 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.
Şimdi haberler. İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni vefatının 32. yılında İslami İran'da rahmetle anılıyor. Yarın 14 Hordad rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameney, İmam Hümeyni'nin 32. vefat yıl dönümünde İran Radyo Televizyonu'nda canlı olarak konuşma yapacak. Ayetullah Hameney'in konuşması televizyonda 1. kanal ve İran Radyosu'ndan naklen yayınlanacak. Her sene rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde o Hazretin Pak Türbesi'nde görkemli merasimler düzenleniyor. Ancak bu senede geçtiğimiz yıl olduğu gibi koronavirüs salgını yüzünden bu etkinlikler düzenlenmeyecektir. Ancak vatandaşlar sağlık protokolleri çerçevesinde rahmetli İmam Hümeyni'yi farklı etkinliklerle rahmetle anıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 15 Hordad'ın tepeden tırnağa silahlanmış ve Amerikan destekli bir rejimin rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncesi karşısında yenildiğini gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün tarım alanında bazı ulusal projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada imamın yolu, düşüncesi ve hareketine inanan milletin işkence ve zindan karşısında durup direndiğini kaydetti. herkesin İmam Hümeyni yolu ve çizgisine uyması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, ülkeyi maddi manevi olarak yükseliş ve ilerleyiş yolunda daha fazla hareket ettirmek için bunun şart olduğunu vurguladı. 15 Hordat Kıyamı, İslam İnkılabı tarihinde bir dönüm noktası ve İran milletinin İslam hareketinin başlangıç noktası sayılıyor. Bugün de rahmetli İmam Hümeyni, Kumun Fevziye Medresesi'nde yaptığı ezici konuşmada Pehlevi rejiminin cinayetleri ve İsrail rejimiyle ilişkilerini ortaya koydu.
İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni vefatının 32. yıl dönümü dolayısıyla Suriye'nin başkenti Şam'da bir grup elit ve düşünürün katılımıyla düzenlenen etkinlikte anıldı. İran'ın diğer ülkelerdeki büyük elçiliklerinde de benzer merasimler düzenlendi. Merasimde rahmetli İmam Hümeyni'nin düşüncesinde direnişin yeri ve önemine vurgu yapılarak bölgedeki krizlerin çözümü için İmam Hümeyni'nin düşünce ve ülkülerine sarılması gerektiğinin altı çizilip Siyonist düşman ile uzlaşma şiddetle reddedildi. Bu arada İran'a konuşan Filistin Halk Direnişi Komiteleri Komutanı Muhammed Elberim, İmam Hümeyni'nin Filistin meselesini İslam dünyasının ekseni olduğuna vurgu yapmakla yeniden itibar kazandırdığını ve tüm Müslümanları Filistin meselesi etrafında birleştirdiğini kaydetti. Irak-Kürdistan bölgesinin parlamentosundaki üyelerinden Nazım Dabbağ da İslam inkılabının dünya Müslümanları için örnek olduğuna işaretle İmam Hümeyni'nin mektebinin hala yaşamakta olduğunu belirtti. Lübnan Direniş Alimler Birliği Başkanı Şeyh Mahir Hamud da Mehr Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada rahmetli İmam Hümeyni'nin İran'da İslam hareketinin başından itibaren Filistin dahil İslam dünyası konularına özel önem verdiğini kaydetti. İmam Hümeyni'nin 4 Kasım 1969 tarihinde Ankara'ya gittikten sonra bir süre kaldığı tarihi kent, Bursa'daki İmam Hümeyni Kültür Merkezi Başkanı Bülent Ay Yıldız da yıllar öncesinden rahmetli İmam Hümeyni'nin eserleri, mesajları ve tavsiyelerini koruma ve yaymak için Türkçe olarak çabalarda bulunduğuna işaretle İmam Hümeyni'nin cebiyle Türkiye'de ikamet ettiği 11 ayın Tahrirul Vesile kitabının yazımı için değerli fırsat olduğunu hatırlattı.
Rusya Başbakan Yardımcısı ve Enerji Sorumlusu Alexander Novak, İran'ın nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasından sonra petrol piyasasına döneceğini kaydetti. Novak bu bağlamda yaptığı açıklamada İran'ın petrol piyasasına dönüşünün Temmuz 2021'de mümkün olduğuna işaretle bunun İran'ın teknik kabiliyetleri ve hazırlığına daha ziyade bağlı olduğunu ifade etti. Novak, İran petrolünün nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasından sonra petrol piyasası üzerine nasıl bir etki bırakacağını değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Rus yetkili İran'ın yaptırımlarının iptaliyle kendi petrol üretim ve ihracatını artırma fırsatını yakalayabileceğini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Arakçı dün yaptığı açıklamada İran nükleer programı ile ilgili bir yana da yürütülen müzakerelerin gelecek turunun son turu olabileceğini söyledi. Arakçı 5. tur müzakereler sonrası yaptığı açıklamada 10 gün sıkı müzakereler sonrası heyetlerin istişareleri için başkentlerine dönme ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Birçok müzakere heyetin 5. tur müzakerelerinin son tur olmasını temenni ettiklerini ifade eden Arakçı uzak olmamak kaydıyla nihai müzakereyi kaldığını söyledi. İhtilaf konusu olan ana konular için tartışmalar yapıldığını ifade eden Arakçı, bunların her biri için çözüm yolları olduğunu ve incelenip en iyisinin seçilmesi gerektiğini belirtti. İran ve 4+1 grubu heyetleri tarafından yapılan açıklamaya göre tarafların siyasi olarak zor kararlar alma zamanı gelmiştir.
Tahran İtfaiye Kurumu sözcüsü Seyit Celal Meleki, 20 saatin ardından Tahran rafinerisinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Sözcü, yangını kontrol altına alma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, depolardan birinde çıkan yangının ilerleyen saatlerde başka bir depoya sıçradığını ve olay yerinden yoğun duman yükseldiğini kaydetti. Yetkili bu olayda can kaybının olmadığını dile getirdi. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijan Namdarzangeni, Tahran rafinerisinde çıkan yangının rafinerinin faaliyetlerini durduramadığını ve bugünden itibaren faaliyetlerin başlayacağını söyledi. Zangeni yaptığı açıklamada yangının depolarda çıktığını ve rafinerinin ana bölümünde olmadığını bildirdi. Zengin'e yangın söndürme çalışmalarının başarılı şekilde sürdüğünü ve rafinerinin bugünden itibaren normal üretime geçeceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Birleşmiş Milletler'e üyelik aidatını ödemek için Güney Kore Bankası nezdindeki İran hesabından para aktarımı için zemin sağlandığını ve yakında bu ödemenin yapılacağını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, son sıralarda Genel Kurul Dönem Başkanı'na gönderdiği mektupta İran ve 9 ülkenin daha aidatlarını ödemedikleri için oy verme haklarının şimdilik kaldırılmasını istedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade bu bağlamda yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti'nin her daim Birleşmiş Milletler'e üyelik aidatını zamanında ödediğini işaretle, geçen sene Amerika tarafından ödemeler için konulan engel yüzünden ödemede sorun yaşandığını hatırlatarak bu bağlamda İran'ın doğal olarak bir ihmali olmadığını vurguladı. Hatipzade, İran'ın Birleşmiş Milletler'e üyelik aidatını ödemek için Güney Kore Bankası nezdindeki İran hesabından para aktarımı için zemin sağlandığını ve yakında bu ödemenin yapılacağını belirtti.
İran'ın Çin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzade, İran-Çin 25 yıllık işbirliği planının iki ülkenin muhtelif alanlarda işbirliğinin gelişmesi için uygun fırsat olduğunu belirtti. Uluslararası Halkla Halk Dostluğu Konferansı'nda konuşan Büyükelçi Keşavarzade, İran ve Çin'in geleneksel dostlukları, kapsamlı stratejik ortaklıklarıyla muhtelif ortak anlaşmaları hayata geçirdiklerini vurguladı. Asya kültürel varlıklarının korunmasına ilişkin ortak bildiri, sinema ürünleri, değişim anlaşması gibi belgelerin iki ülkenin dostluğuna büyük katkı sağladığını söyleyen Büyükelçi Keşavarzade, Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü'ndeki önemli rolünün altını çizdi.
İran voleybol milli takımı 2021 Milletler Ligi'nde Kanada takımını yenerek ikinci galibiyetine imza attı. İran voleybol milli takımı bugün 2021 Milletler Ligi yarışmalarında 4. karşılaşmasını Kanada takımı ile yaparak bu takımı 3-1 yenmeyi başardı. İran voleybol milli takımı Japonya ve Rusya takımları karşısında yarışmayı kaybederken Hollanda ve Kanada takımlarına galip gelmeyi başardı. İran bu sonuçlarla 9. sıraya yükselmiş oldu.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden 170 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 170 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 9.657 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80.658'e, vaka sayısı ise 2.945.100'e çıktı. Hastalığa yakalanan hastalardan 3.924'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 2.508.907'ye ulaştı ifadesi kullanıldı. Ülkede toplam vatandaşlara uygulanan korona aşısı miktarı ise 3.707.000 dozu aşmıştır.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ihtiyacımız olan inat değil karşılıklı itimat, hesaplaşma değil helalleşme, kutuplaşma değil kucaklaşmadır deyip hükümete erken seçim çağrısında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Konuşmasında isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değinen Karamollaoğlu, maalesef Türkiye'miz haftalardır çok vahim iddialarla, suçlamalarla ve skandallarla sallanıyor. Ama ne yazık ki iktidar bu yaşananlar karşısında hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaya devam ediyor. Sizce bu iddialar mı daha vahim, yoksa bu iddialar karşısında kılını kıpırdatacak bir tane yetkilinin olmaması mı? Yoksa daha da vahimi Sayın Erdoğan'ın günlerce sessiz kaldıktan sonra hepimizi daha da endişelendiren, kaygıya sevk eden açıklamaları mıdır ifadelerini kullandı. Independent Türkçe'nin haberine göre Türkiye'de ekonomiden adalete, eğitimden dış politikaya her alanda yaşanan bir kriz olduğunu kaydeden Saadet Partisi lideri, iktidarın artık ülke yönetme kabiliyeti ortadan kalkmış görünüyor diye konuştu. Ülkenin yaşadığı tıkanmışlığın ve tükenmişliğin giderilmesinin tek yolunun seçim olduğunu belirten Karamollaoğlu şöyle devam etti. Mahkemelerin, savcıların, araştırma ve soruşturma komisyonlarının üstlenmesi gereken sorumluluk sandık başına giden milletimizin omuzlarında olacak ve hükmü aziz milletimiz verecektir. Hüküm milletindir. Mahşeri vicdan en adil ve doğru kararı verecektir. Milletimiz ne karar verir ise bizim de başımız gözümüz üstünedir. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'nun akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Arif Çağatay Kılıç, uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği buluşmada S-400 konusunun artık Türkiye için kapanmış olduğunu söyledi. Burada konuşan ve S-400 konusu artık bizim için kapanmıştır diyen Kılıç, biz bu adımı attık ama bu adımı atmamız bizim NATO ile işbirliğimizi veya NATO müttefiki olmaktan kaynaklanan sorumluluklarımızı ihlal ettiğimiz anlamına gelmez diye ekledi. Biden'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili aldığı karar tamamen iç siyasete yönelik yorumunda bulunan Kılıç, Erdoğan ve Biden birbirlerini tanıyan iki kişi ve inanıyorum ki Biden özeldeki görüşmede çok daha net bir şekilde bazı şeyleri işitecektir. Kendisinin bazı konulardaki yaptığı sözde açıklamalar ile alakalı işin aslında çok da inanarak veya delillere dayanarak yapılmadığı, tamamen popülist bir yaklaşım yapıldığı ona söylenecektir. İleriye doğru da bundan sonra belge ve bilgiye dayalı, gerçeklere dayalı bir yaklaşım içinde olunur diye ümit ediyorum ifadelerini de kullandı. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de bulunan S-400 uzmanlarının buradan önceden planlanmış olan takvim doğrultusunda geri dönmekte olduklarını belirtip, uzmanların gönderildiği şeklinde ifadeler içeren haberlerin doğru olmadığını kaydetti. Bunun yanında Peskov, Rus uzmanların evlerine dönüşünde Amerika'nın bir rolünün olup olmadığı sorusuna, burada Amerikalıların herhangi bir etkisi bulunmuyor. İyi biliyorsunuz ki Amerikalılar Türklere oldukça baskı yapıyor. Fakat Türk tarafı istikrarlı bir biçimde duruşunu koruyor yanıtını verdi.
Türkiye Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri bir haftada 477 milyon dolar düşüş gösterdi ve 48.7 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası altın rezervleri 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 92 milyar 447 milyon dolar olan seviyesinden 92 milyar 605 milyon dolar seviyesine geldi. Dünyanın haberine göre Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. Merkez Bankası rezervlerine göre bir önceki hafta 92 milyar 480 milyon dolar olan rezervler 28 Mayıs itibariyle 92 milyar 569 milyon dolara çıktı. Alt kalemlerden döviz varlıkları bir önceki 47 milyar 658 milyon dolardan 47 milyar 111 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 43 milyar 249 milyon dolardan 43 milyar 884 milyon dolara geldi.
Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın şerit ihlali nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 9 kişi hayatını yitirdi. Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerden Rabia Görünüş'ün 6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Van'dan İstanbul'a giden Özgür Görünüş yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hamza Çelik yönetimindeki hafif ticari araç saat 10 sıralarında Sivas'ın Gölova ilçesi Çataklı köy yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Çelik ile yanındaki Gökmen Gündoğdu, Eda Nur Çelik, Necla Dündar, Hasret Çelik ve Burak Efe Dündar, otomobil sürücüsü Görünüş ile eşi Rabia Görünüş ve bebekleri Ali Baran Görünüş yaşamını yitirdi. Kazanın ilk belirlemelere göre Özgür Görünüş'ün otomobiliyle şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Filistinli bir yetkili işgal rejiminin Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar sonucu 2000 ailenin evlerini kaybettiğini bildirdi. Gazze Çalışma ve Konut Bakanlığı Vekili Naci Serhan bu bağlamda yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik 12 günlük saldırılarda 1200 yerleşim yeri ve konutun tamamen tahrip olduğunu ve 1000 evinde yaşanılamayacak kadar savaşta hasar gördüğünü kaydetti. Serhan, zarar gören bina ve yerleşim yerlerini imar için en az 150 milyon dolar paraya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler yayınladığı raporda İsrail'in işgal altındaki 1948 topraklarında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığı ve hala da kullanmaya devam ettiği belirtilerek yerleşimciler ile silahlı çeteler tarafından iç kesimlerdeki vatandaşlara yönelik saldırılar resmi İsrail Güvenlik Teşkilatı'nın unsurları tarafından destekleniyor ifadelerine yer verildi.
Ve Afganistan Ulusal Barış Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Afgan taraflar arasında düzenlenen barış görüşmelerinde şimdiye kadar bir ilerleme sağlanmadığını kaydetti. Afganistan ordusu komutanlarından General Davud Davud'un hayatını kaybettiği olay yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen merasimde konuşan Abdullah Abdullah, barış müzakerelerinde bir ilerleme sağlanmadığını işaretle Afganistan'ın geçmişteki kadar barışın uzağında olduğunu kaydetti. Abdullah, yabancı askerlerin Afganistan'dan çekilmesine rağmen Taliban'ın savaşı sürdürmekte ısrarlı olduğunu ve böylece krizi çözüme kavuşturmak istediğini söyledi. Afganistan hükümeti heyetinin bazı üyeleri 2 gün önce Taliban ile yeni tur görüşmeler için Katar'a gitti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ankara'nın Washington'u eleştirmesi ve karşılıklı gerginliklerin sürmesi etrafında. Ankara yetkililerinin Washington siyasetlerine yönelik yeni eleştirileriyle iki ülke arasındaki gerginliklerin daha ciddi boyutlar kazandığı anlaşılıyor. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Asya'da Türkiye gibi değerli bir dostu kaybetme konusunda Amerika'yı uyardı. Erdoğan, Ankara ve Washington ilişkilerine değinerek Türkiye'yi bir kenara iten Amerika gibi ülkelerin Batı Asya'da değerli bir dostu kaybedeceklerini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı açıklamaları, Amerika yetkililerinin son Ankara ziyaretlerinin NATO üyesi iki stratejik müttefik arasındaki sorunları azaltmazken, üstelik var olan sorunları daha da gün yüzüne çıkardığı anlaşılıyor. Gerçi Erdoğan daha önce Washington yönetimine karşı tutumunda Amerika aleyhine sert açıklamalarda bulunmuştu. Fakat Amerika'nın Batı Asya'da Türkiye gibi değerli bir müttefiki kaybetmesi uyarısı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ilk kez gündeme taşıdığı ciddi bir tehdittir. Bu açıklamalar aslında Türkiye Cumhurbaşkanı'nın veya sarayın Ankara'ya karşı siyasetlerinden neden ümitsizliğe kapıldığını gösteriyor. Özellikle de Amerikalı heyetin Ankara ziyareti ardından Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamalar çok anlamlı olarak değerlendirilmelidir. Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, 3 günlük ziyaret için gittiği Ankara'da hükümet yetkilileriyle görüşmenin yanı sıra Türkiye ve Suriye sınırında incelemelerde bulundu. Geçen hafta ayrıca Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da Türkiye ziyaretinde Ankara'da bazı üst düzey yetkililer ile temaslarda bulundu.
Başka bir ifadeyle son 10 gün içinde Amerika'dan 2 heyet Türkiye'ye ziyarette bulundu. Üstelik 2. Amerikan heyetinin ziyaretleri ve Ankara temasları hala devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Amerika'dan imtiyaz almak hedefiyle bu ülkeye tehditler savurmasına rağmen Türk uzmanları Amerika'nın Türkiye'ye karşı tehditlerinin geçici olduğunu ve ciddiye almadıklarını ifade ediyorlar. Bu bağlamda siyaset uzmanlarından yazar Özdemir Akbal, Ankara ve Washington arasındaki gerginliklerin 1970'li yıllarda Kıbrıs meselesi ve Türkiye'nin terörizmle mücadelesi konularından başlayarak günümüze kadar devam ettiğini işaretle, Amerika hükümetinin zaman zaman Türkiye'ye baskı uyguladığını fakat bu baskıların uzun süreli olmadığını ve kısa sürede bittiğini söyledi. Ankara'nın son tehditlerine karşı son zamanlarda Yunan medyası, Amerikan askeri üslerinin Yunanistan'a aktarılmasıyla ilgili birkaç resmi makale ve yorum da yayınladı. Tabii ki bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Her halükarda son haftalarda Türk halkı, özellikle Türkiye'deki Amerikan askeri üslerinin kapatılması için birçok Amerikan karşıtı gösteri düzenlediği bir ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Ankaralı yetkililer, Amerika'nın Batı Asya'da değerli bir dostunun kaybına ilişkin sert açıklamalarda bulunuyor. Türk halkı Amerikan askerlerinin ülkelerinden çekilmesini istiyor ve Amerikan askerlerinin ihracı ile protestoculara göre Amerika ve Siyonist rejimin Türkiye halkı ve hükümeti ve de bölgedeki diğer milletlere karşı casusluk merkezleri olan askeri üslerin bir an önce tüm şehirlerde kapatılması istiyorlar. Türkiye halkı son Amerikan karşıtı gösterilerinde Kürecik askeri radar üssü karşısında bir araya gelerek askeri üssün kapatılması ve Amerikan askerlerinin Türkiye'de bulunmasına muhalefet bağlamında attıkları sloganlarla Washington yetkililerine açıkça mesajlarını ilettiler. Bu mesajda Türkiye'nin artık Amerika ve Siyonist rejimin bölgede gözü ve kulağı olmayacağının altı önemli çizildi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Netanyahu, rakiplerin yeni kabinede anlaşmalarının sırrı başta altında. Terör rejimi İsrail'de muhalefet partileri Benjamin Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlık görevine son verici koalisyon hükümetinin yasal sürenin son saatlerinde kurmak için anlaşmaya vardı. Böylece aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett, Yesh Atid Partisi'nin lideri Yair Lapid ve ırkçı İsrail'de Birleşik Arap Listesi Ram Başkan Mansur Abbas yeni kabine kurma anlaşmasını dün akşam imzaladılar. Böylelikle kurulan koalisyon kabinesiyle 12 yıllık Benjamin Netanyahu başbakanlık dönemi kapanacaktır. Burada önemli olan Netanyahu muhaliflerinin yeni kabine kurma konusunda anlaşmaya varmalarının siyasi görüş birliği içinde olmaları değil, sırf Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak için bir araya gelmesidir. Netanyahu 2009 yılından itibaren bugüne kadar işgal topraklarında başbakanlık koltuğuna oturmuştur. Netanyahu başbakanlık koltuğunu bırakmamak için son 2 yılda 4 kez parlamento seçimi düzenledi. Hatta 3. seçimin ardından Mart 2020'de Benny Gantz ile koalisyon hükümeti kurdu. Fakat bu kabinede de birkaç ay içinde devrildi. Netanyahu'nun açık ve artan güç sevdası korsan rejimin sağ akımında siyasi rakipleri için bir nevi siyasi hakaret sayılıyor. Bu yüzden son 2 yılda düzenlenen seçimlerde Netanyahu başkanlığı kurulacak olan koalisyon hükümetine ortak olmak istemediler ve sonuçta Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmak gibi ortak bir hedef onların yeni kabinenin kurulmasında bir araya gelmelerine sebep oldu. Aşırı sağcı Naftali Bennett, Gideon Saar ve Avigdor Lieberman, ılımlı Yair Lapid ve Benny Gantz, solcu Horowitz ve Miraf Mihail, Arap Mansur Abbas ile birlikte Netanyahu devre dışı bırakmaya karar verdiler. Söz konusu isimlerin her biri korsan rejimin farklı akım ve kanatlarından çok açık ve belirgin ihtilafları vardır. Fakat tek bir ortak noktaları varsa o da Netanyahu'nun görevden alınmasıdır.
Benjamin Netanyahu görevden uzaklaştırma konusu rakipler için çok önemlidir. Öyle ki işgalci rejim başkanı tarafından kabine kurmakla görevlendirilen Yesh Atid Partisi'nin lideri Yair Lapid, bu görevi dönüşümlü olarak aşırı sağcı Yamina Partisi'nin lideri Naftali Bennett ile paylaşmayı kabul etti. Böylece Naftali Bennett 22 aylık bir süre için Eylül 2023'e kadar ve ardından Lapid de Kasım 2025'e kadar bu görevi sürdüreceklerdir. Bu konu Netanyahu ve Likud Partisi'nin itirazına sebep oldu. Netanyahu ve Likud Partisi başbakanlık görevinin Bennett'e değil Lapid'e verildiğini, bu yüzden önce Lapid'in başbakan olması gerektiğini ileri sürüyor. Fakat bu konu İsrail rejimi başkanının muhalefetiyle karşılaştı. Aslında Benjamin Netanyahu rakiplerinin kendisini devre dışı bırakmak ve başbakanlık koltuğundan indirme çabalarından haberdardı. Bu yüzden Gazze'ye karşı savaş başlatarak onların anlaşmalarını sabote etmeye çalıştı. Üniversite hocalarından akademisyen Hadi Burhani'ye göre Gazze Savaşı Netanyahu'nun hedefine yardımcı olamazken, üstelik bu savaştaki yenilgi onun için büyük bir başarısızlık ve fiyaskoydu ve onun hedefine ulaşmamasında etkili oldu. Ve son olarak Netanyahu rüşvet, görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk gibi 3 suçlama ile karşı karşıya. Bu yüzden başbakanlık görevinden ayrılması ile birlikte bir yandan Likud Partisi'nin başkanlığından alınması ve bir yandan da 3 suç nedeniyle hapis cezasına çarptırılabilir. Böylece korsan rejimin tarihinde en uzun dönem başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu devri de sona erebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 14 Hordat günü İran'da İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni Rahmetullah'ın 32. vefat yıl dönümüdür. Biz bu münasebetle ilgili bugünkü sohbetimizde bu yüce şahsiyetin hayatıyla ilgili ister siyasi alanda olsun, dini alanda olsun, daha çok bu İmam Hümeyni'nin kişiliğinin İran İslam İnkılabı'na ve İran'a nasıl yansıdığı gerçeğine varmak istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı hocamız bizimle birlikte. Hasan hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi.
Ben teşekkür ederim efendim bize zaman ayırdığınız için. Şimdi ilk soru olarak İmam Hümeyni Rahmetullah'ın İran'ın sizin de bildiğiniz gibi coğrafi sınırlarını aşarak önemli bir ideolojik söyleme dönüşen bir inkılabın ve efendim bir düşüncenin temelini atan önderdi. İran'a ve özellikle bölgemize İmam Hümeyni neler kazandırdı acaba? Yani bunun hayatıyla ilgili dini kimliği, siyasi kimliği ve inkılapçı o ruhu ile ilgili biz konuşacak olursak neler anlatmalıyız dinleyicilerimize?
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin. Ve ahl-i beytihi t-tayyibin at-tahirin. Ve sahbihi l-müntecebin. Ve la ulvana illa alel-zalim. Efendim, sözlerime başlamadan önce siz Meysem kardeşime ve şu anda bizleri dinlemekte olan bütün kardeşlerime saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Ve İmam Rahmetullahu Aleyh'in rehletinden dolayı başta makamı muazzemi rehberiyete ve o makama gerçekten layık olan, içini dolduran rehberimize, Hıdregan'a, Meracül Taklide, Ülema'ya, Sadat'a ve İmam Rahmetullahu Aleyh'in izini takip eden bütün izcilerine başsağlığı diliyorum. Rabbim İmam Hümeyni'nin derecesini âlâ eylesin ve takipçilerinin önünü açsın diyorum. Bu temenniden sonra ben, müsaadeniz olursa, İmam Hümeyni Rahmetullahu Aleyh'in dini şahsiyetiyle ilgili birkaç kelime arz edip daha sonra siyasi, evet, şahsiyetine döneceğim. Şunu arz edeyim ki İmam-ı Hümeyni Rahmetullahu Aleyh bir yönüyle fakihti. Fukahadan birisiydi. Fakat bir kargocu değildi. Yani asırlardır fıkıhla ilgili bilgileri bir kargo misali alıp onu çağın şartlarına göre, çağın ruhunu ona giydirip dinamizmi vermeyen fakihler gibi değildi. İmam Hümeyni rahmetullahu aleyh öyle bir fakihti ki asırlardır fukahanın mücadele etmiş olduğu o fıkhi terminolojilere, kavramlara çağının ruhunu giydirdi. Onlara dinamizm kazandırdı. Ve diğer fakihlerin aksine bir paket program misalı insanların getirip önüne fıkı koymadı. Çünkü paket program şeklinde fıkı insanların önüne getirip koyan fakihlerimiz gerçekten çağın sorunlarına bir derman bulamadı. Derman olamadılar. Daha doğrusu inanç olarak kaldı o bilgiler. Kültüre dönüşmedi. Bir inanç şayet kültüre dönüşmez ise, toplum üzerinde etki yapmaz ise, o inanç bir tür inform inanç olur. Perform olmuyor. Yani dilden öteye geçmiyor. Daha doğrusu bir teori vardır. Söz eyleme dönüşmek için vardır. Eğer bir söz eyleme dönüşmüyor ise o söz köpük misalı kaybolup gidendir. Eğer perform olursa, eyleme dönüşür ise kum misalı kalıcıdır. Bundan dolayı gerek İmam rahmetullahi aleyh gerek onun dilini takip eden insanlar vahyin dilini informatif olarak kabul etmezler, performatif olarak kabul ederler. Yani vahiy sadece bir bilgi kaynaklı insanlara geçmiştekilerin yaşamını, halını, hareketini, davranışı bildiren bir bilgi kaynaklı kitap değildir, telif değildir. Performatif bir kaynaktır. Yani insanoğlu onu bir ayna misali önüne alacak, kendisini orada görecek. Hayatın hakikatlarını o vahyin göstermiş olduğu şekliyle kabullenecek. Hatalarını, yanlışlarını yine o ölçü üzerinden tespit edip ona göre hayatını dizayn edecektir. Dolayısıyla İmam Hümeyni rahmetullahu aleyhin bir fakih olarak diğer fakihlerden farkı, diğer birçok fakih kargo misali, kargocu misali bilgileri asırdan asıra, çağdan çağa taşıdılar. Bir paket programı şeklinde insanların önüne koydular. Ama İmam Hümeyni rahmetullahu aleyh bundan sakındı. O fıkhi hükümleri kavramsallaştırdı. Çağın ruhunu o kavramların içerisine giydirdi. Ona bir dinamizm verdi. Diğer bir tabirle şöyle diyebiliriz. İmam Hümeyni rahmetullahu aleyh yapı sök yöntemiyle hareket etti. Aynen peygamberlerin yöntemi de budur. Örneğin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz 124 bin peygamberin en son peygamberidir. Önceki peygamberlerden farklı bir şey getirmedi. Sadece onlardan miras kalan o kavramları yapı sök yöntemiyle değiştirdi. Yani insanoğlu diyelim adalet kavramını ele alalım. Yahudilerde adalet kavramı şöyleydi. Göze göz, dişe diş, merhamet yok. Bu saptırılmış bir kavram idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem geldi. Buyurdu evet göze göz, dişe diş ama bu da rahmetten kaynaklanmalıdır. Yani bir adaletin içerisinde rahmet olmazsa zulme dönüşür. Onda adalet diye bir şey kalmaz. Dolayısıyla İmam Hümeyni rahmetullahu aleyh geçmişteki fakihlerin miras olarak bırakmış oldukları fıkhi terimleri yapı sök yöntemiyle hakikaten içini çağın ihtiyaçlarını giderecek, dertlerine derman olacak şekilde değiştirdi. Mesela velayeti fakih gibi öyle bir kavram fıkıhtan, fıkhi düşünceden öyle bir kavram çıkardı ki bu kavramla velayeti fakih kavramıyla buna bir dinamizm kazandırarak, yeni anlamlar yükleyerek hem insanlığın kaderini değiştirdi hem Müslümanların kaderini değiştirdi. Ben fazla bu konuya girmek istemiyorum, konu uzayabilir diye.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde rahmetli İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümü münasebetiyle ilgili sohbetimizde Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Kanaatlı'nın görüşlerini dinlediniz. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü konuyla ilgili yarın sizlerle paylaşacağız. Bugünkü röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İran basından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslami İran'da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların programlarını açıklamaya devam etmesi, Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakri'nin savunma sanayinde genç bilim insanları ve değerli yöneticilerin başarılarının göz kamaştırdığını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Bağdat ve Erbil'in Ankara'nın Irak topraklarındaki girişimlerine tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bağdat ve Erbil Tarım Bakanları Muhammed Kerim Hafacı ve Bigera Talebani ortak bir bildiri yayımlayarak Türkiye'li firmaların TSK'nın yardımıyla Kuzey Irak'ın ormanlarını tahrip ederek kesilen ağaçları Türkiye'de satmalarını kınadı. Bildiride bir süredir medyada Türk firmaların Kuzey Irak bölgesinde ormanlarda kestikleri ağaçları Türkiye'ye taşıdıkları yönünde haberler çıktığı, bu uygulama sadece Kuzey Irak doğası ve çevresine karşı hasmane bir uygulama değil, tüm dünyanın doğasına ve çevresine karşı bir uygulama olduğu belirtildi. Bildirde ayrıca Ankara yönetiminden bu gibi uygulamaların durdurulması için gerekenleri yapması istenirken, Bağdat ve Erbil yönetimlerinden de konuya uygun tepki vermeleri talep edildi.
Cumhuri İslami Gazetesi'nde Filistin Direniş Cephesi'nin ırkçı Siyonist rejimin muhtemel saldırılarına karşılık vermeye hazır olduğunu duyurması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane siyasetlerini sürdürmesi gibi haberlere yer verirken, Cam-ı Cem gazetesinde nükleer anlaşma üyeleri Dışişleri Bakanlarının İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
BRICS üyeleri Dışişleri Bakanları düzenledikleri zirvenin sonunda yayımladıkları bildiride İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin barışçıl bir şekilde çözümlenmesine vurgu yaptı. BRICS üyeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Dışişleri Bakanlarının sonuç bildirisinde şu ifadelere yer verildi. Dışişleri Bakanları İran'ın nükleer meselesinin barışçıl, diplomatik ve uluslararası yasalara uygun şekilde halledilme zaruretine vurgu yaparak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesinin tam olarak uygulanmasını istemektedir. BRICS üyeleri bildirin bu bandinde İran İslam Cumhuriyeti ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında geçici teknik anlaşmanın süresinin uzatılmasına olumlu karşıladı. Bildiri, Amerika yönetimi Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerin yardımı ile Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmeye çalıştığını iddia ettiği bir sırada yayımlandı. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı ve illegal bir kararla çekildikten sonra İran'a karşı azami baskı alanında yeni bir baskı politikası uygulamaya başladı ve anlaşma çerçevesinde askıya alınan yaptırımların yanı sıra yeni yaptırımları da dayattı ve ayrıca İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünün eski komutanı General Hac Kasım Süleymani'ye suikast düzenlemek gibi kışkırtıcı hareketlerde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti ise şimdilik birçok kez Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönebilmesi için ilk önce dayattığı tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini ilan etmiştir.
Hemşehri gazetesinde İran'da korona aşısı için ihtiyaç olan tüm maddelerin yurt içinde üretildiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Koronavirüs ile Bilimsel Mücadele Komitesi Başkanı Mustafa Gani'i, koronavirüs aşısı için ihtiyaç olan tüm maddelerin yurt içinde üretilmekte olduğunu belirtti. Erib'in bildirdiğine göre Koronavirüs ile Bilimsel Mücadele Komitesi Başkanı Mustafa Gani'i, bilim tabanlı firmaların koronavirüs aşısı üretiminde ihtiyaç olan tüm maddeleri yurt içinde üreteceklerini kaydederek aşı üretiminde ham maddeler ve emeği geçecek olan firmaların belirlendiğini vurguladı. Ham maddelerin yurt içinde üretilmesiyle korona aşısı üretim maliyetinin azalacağını kaydeden Gani'yi, ham maddelerin yurt içinde üretilmesinin aşının tam zamanında üretilmesi bağlamında bir güvence olduğunu sözlerine ekledi. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinleme için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemi kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamak için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Aydın Gelecek. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamı yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Pehlevi rejimi döneminde İran'ın durumu ve toplumun dengesiz bir şekilde kalkınmasını gözden geçirmek istiyoruz. İran İslam İnkılabı'nın en önemli kazanımlarından biri siyasi kazanımlardır. İran İslam İnkılabı'ndan önce ayakta durabilmek için ecnebi odaklarına bağımlı olan saltanat düzeni ile yönetiliyordu. Kral Muhammed Rıza Pehlevi ve babası halk desteğinden yoksundu ve tek dayanakları tamamen Batı'ya bağımlı olan ordularını donatmak ve geliştirmekti. Tarihin de şehadet getirdiği gibi her iki Pehlevi kralı ancak orduya dayanarak iktidarı ele geçirdi ve saltanat temellerini güçlendirdi. Bu yüzden özellikle Muhammed Rıza dönemi başta olmak üzere ordu, kralın çok ilgi duyduğu ve güvendiği has bir kuruma dönüştü. Pehlevi kralı Muhammed Rıza milyarlarca doları askeri teçhizat ve silah alımına yatırıyordu. Oysa İran'ın birçok yöresi en ilkel yaşam imkanlarından yoksundu. O dönemde ülke nüfusunun yarısından fazlası okuma yazma bilmiyordu. Yine İran'ın birçok bölgesinde halk sağlıklı içme suyu ve tıbbi ilkel hizmetlerden mahrumdu. Amerikalı strateji uzmanlarından Michael Liddin bu konuda şöyle yazıyor. Amerika devletinin İran'dan petrol alımı için ödediği her dolara karşı İranlılar Amerika'dan silah ve askeri teçhizat ve başka ürünleri almak için Amerika'ya 2 dolar ödüyordu. Bu sözün anlamı İran milletin hiçbir zaman ülkenin döviz kaynağı olan petrol gelirinden yararlanmadığı, bilakis Amerika'dan yapılan askeri alımlarla sürekli borçlu olduklarıydı. Pehlevi rejimin izlediği iktisadi politikaların sonucu ülkeyi dışa bağımlı hale getirmiş ve ekonomi, sanayi, tarım gibi sektörleri çökertmişti. Öte yandan o yıllarda günde 5,5 milyon varil ham petrol ihracatı ve Pehlevi rejiminin buradan yüklü para kazanması sonucu rejim elebaşları sanayi ve tarım gibi alanlarda yatırım yapmaya sıcak bakmıyor ve daha çok yabancı ürünlerin ithalatına önem veriyordu. Sanayi sektöründe ise yapılan bazı kısıtlı yatırımlar da genellikle montaj sanayiye yönelikti ve tüm yedek parçalar yurt dışından ithal ediliyordu. Pehlevi Sarayı'nın üst düzey yetkililerinden Ahmet Ali Mesud Ensari bu bağlamda şöyle diyor. Eğer İslam İnkılabı gerçekleşmemiş olsaydı, İran'ın iktisadi ve askeri ilerlemesi bir süre daha devam edebilirdi. Ancak bu durum birçok sebepten ötürü pek fazla uzun süremezdi. Bunun en önemli sebeplerinden biri, hakimiyet kendini ağa ve milleti ırgat gibi görmesiydi. Fakat bu durum gelişmekte olan İran milleti tarafından asla kabul edilemezdi. İran milletinin İslam İnkılabı'ndan önce Pehlevi Hanedanı'na yönelik kin ve nefretinin derinliğini anlamak için o yıllarda Pehlevi Hanedanı'nın İran milletinin zenginliklerini talan etmesi ve sonuçta milletin İslam İnkılabı sürecine katılmasına sebebiyet vermesine işaret etmek yeterli olur herhalde. Gerçekte Pehlevi Hanedanı servet biriktirme konusunda doymak bilmeyen hırsı vardı. 1. Pehlevi Kralı Rıza Han büyük bir zorbalıkla halkın arsalarını ve arazilerini çok düşük fiyatlarla ele geçiriyordu. 2. Kral Muhammed Rıza da iktidarın başına geçer geçmez babası gibi servet biriktirme yolunu tuttu. Öte yandan hükümetin en karlı projeleri genellikle rejimin adamları ile imzalanan anlaşmalarla onlara veriliyordu. Tahminlere göre sadece 1973 ile 1976 yıllar arasında hükümet yetkililerine ödenen komisyon hakkı 1 milyar doları aştı. Öte yandan İran Petrol Milli Firması da daimi ve gizli bir şekilde kralın özel hesabına yüklü paralar aktarıyordu. Bu arada kralın erkek ve kız kardeşleri ve yakınları da birçok yerli firmanın önemli hissedarlarından sayılıyordu. Böylece her yıl İran milletinin hakkı olan servetten milyonlarca dolar parayı özel hesaplarına aktarıyorlardı. New York Times gazetesi bu konuda şöyle yazdı. Sadece krala ait değerli evrakların bedeli 1 milyar dolardan fazladır ve sadece son 2 yılda İran'ın kraliyet ailesi Amerika'ya 2 ila 4 milyar dolar transfer ettiği bilinmektedir. We'll be right back. 1970'li yılların başında meydana gelen petrol şoku ve fiyatların büyük artış kaydetmesi üzerine Kral Muhammed Rıza Pehlevi türlü bahanelere dayanarak yurt içinde ve dışında her gün servetine servet, arsalarına arsa, saraylarına saray katıyordu. Kral Muhammed Rıza 1958 yılında iktisadi faaliyetlerini normal gibi göstermek amacıyla Saray Bakanı Elem'in önerisi üzerine Pehlevi Vakfı adı altında iktisadi bir kurum kurdu. Pehlevi Vakfı kurulduktan sonra kralın nüfuzundan yararlanmak üzere gazino, kumarhane, rant işleri, devlet imkanları üzerinde tekel kurmak, sanayiye ve bankalara el atmak, uyuşturucu maddeden antik eşyalara kadar kaçakçılık gibi işlerle uğraşarak Pehlevi hanedanına büyük paralar kazandırdı. O dönemde Amerika medyası Kral Muhammed Rıza'nın 1979 yılında servetini 35 milyar dolar olarak tahmin etti. Kralın ikiz kız kardeşi Eşref Pehlevi de illegal yollardan ve konumundan nemalanarak Pehlevi hanedanını ve dünyanın en zengin kişilerinden biri oldu. Pehlevi rejimin iktisadi elimi kraliyet ailesinin prensleri, prensesleri, saray yetkilileri, ordu komutanları ve savak elebaşlarına meydan vermeye yönelikti. Ancak servetin adil bir şekilde dağıtılmaması İran'da özel bir sınıfı oluşturan bu kesimin güçlendikçe güçlenmesine sebep oluyordu. İran'ın dönem başbakanı Huveyda, İslam İnkılabı zafere kavuşmadan bir yıl önce yaptığı açıklamada ülke genelinde montaj ve ithal sanayilerin tümü sarayı yakın ailelerine devrettiklerini ve bunlar Pehlevi hanedanına bağlı burjuva sınıfını oluşturduklarını söylemişti. Her halükarda Pehlevi Kralı'nın İran toplumunun tüm kurumları, ekonomisi, politikası ve kültürü üzerindeki sultası pratikte serveti eşit bir şekilde dağıtılmasına engel oluyordu. Öte yandan Pehlevi Kralı ve sarayın yurt içi ve yurt dışı seyahatleri de ülkenin genel bütçesini baş döndüren giderleri dayatıyordu. 1969 yılında İran'ın genel geliri yaklaşık 1 milyar dolar civarında gerçekleşirken Kral Muhammed Rıza sadece Amerika'ya yaptığı bir ziyareti için 200 bin dolar harcadı. Öte yandan 1970'li yıllarda petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu tür seyahatlerin bedeli de onlarca kat artmaya başladı. Örneğin kralın ikiz kız kardeşi Eşref'in 1978 yılında Amerika'ya seyahati İran hazinesine yarım milyon dolara mal oldu. Aslında İran milletinin servetinin kraliyet rejimi tarafından talanı sadece kral ve kraliyet ailesiyle de sınırlı değildi. O yıllarda Kral Muhammed Rıza birçok yabancı ülkelerin yetkililerine, hatta başka ülkelerin devrilen krallarına ve ailelerine ve yine sevgililerine yüklü paralar veriyordu. Bu süreçte Afganistan, Yunanistan, Arnavutluk ve Bulgaristan kralları ve eşlerinden tutun birçok Amerikalı ve Avrupalı yetkili ve kralın sevgililerine kadar İran servetinden nasipsiz kalan olmadı. İran milletinin servetinin Pehlevi hanedanı tarafından talanı İran nüfusunun yarısından fazlası kırsal yörelerde ve büyük kentlerin varoşlarında yoksulluk ve felaket şartları altında yaşadığı ve birçok kentte ve köyde kamu refahı için gerekli olan en ilkel imkanlar bulunmadığı halde gerçekleşiyordu. Aslında bu yoksulluğu görmek için başkent Tahran'dan çok uzaklara gitmeye bile gerek yok. Zira başkentin kuzeyinde yer alan kraliyet ailesinin saraylarından kentin güneyine doğru uzanmak bile yeterlidir. Pehlevi Kralı Muhammed Rıza'nın ikinci eşi Süreyya İsfendiyari bu bağlamda şöyle yazıyor. Tahran'ın güneyindeki mahallelerinde halk nehirlerde akan kirli suyu kullanmak zorunda kalıyor. Burada yaşayan felçli çocuklar, aç yaşlı insanlar, sokakları bastıran çamur ve kirli sular ve insanların yaşadığı evlerin hali içler acısıdır. Bu mahallelere mutlak yoksulluk hakimdir ve hiç kimsenin şikayette bulunmaya cesareti yoktur. Özetle Pehlevi kralları Muhammed Rıza ve Rıza Han'ın dönemi İran'da fesat, israf, iktisadi zulüm, yoksulluk, yetkilerin kifayetsiz olduğu bir dönem olduğu söylenebilir. Örneğin Pehlevi döneminde izlenen iktisadi politikalar sonucunda İran'ın durumu gıda maddeleri bakımından kendine yeten hale gelebilecek seviyedeyken İran gıda maddeleri ithal eden bir ülkeye dönüşmüştü. O yıllarda kırsal alanlarda işsiz kalan insanlar büyük kentlere göç etmeye başladı. Böylece köyler boş kaldı. Ancak İran İslam İnkılabı'nın zaferi bu felaket duruma son noktayı koyarak İran milletini bu durumdan kurtardı. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımların ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esma-ül Hüsna adlı sohbetimizin 70. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esma-ül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esma-ül Hüsna'dan bugün sizlere suçluları, adaletiyle hak ettikleri ve müstehak oldukları cezaya çarptıran, zalimlerin cezasını veren, El-Müntekim ismi şerifi hakkında bazı bilgiler aktaracağız. İntikam ve nakm kökünden türetilen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 17 kez geçmektedir. Bunlardan dördünde Allah-u Teala kendini Zuntikam şeklinde tanıtıyor.
Değerli dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Esma-ül Hüsna'nın cemali ve celali olarak iki gruba ayrıldığını defalarca belirttik. Cemali ismi şerifler Allah'ın rahmet, lütuf ve sevgisinin dalga dalga yayıldığı ve insanı kendine cezbederken aşk, ünsiyet ve sevgiye sebep olduğunu gösteriyor. Bunlardan Refik, Şefik, Latif gibi isimlere değinebiliriz. Bunların tam tersi olan celali isimlerde ise Allah'ın kahır, galebe ve sultasını görebiliriz. Tıpkı kahhar, muntekim vesaire.
Fakat celali isimler de cemali isimlerde olduğu gibi kendine özel güzelliğe sahiptir. Allah'ın azameti kahhar olması ve her yerin onun sultası altında olmasını yansıtır. Mümin insan cemali isimleri tanıyıp kavramakla Allah'ın rahmetine umut bağladığı gibi celali isimlerle de ilahi azamet ve büyüklüğünü tanımakla korkar ve endişeye kapılır. Bu yüzden Allah'ın rızasını kazanarak kendini onun intikam ve gazabından korumaya ve uzaklaştırmaya çalışır. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün Celali Esma-ül Hüsna'dan Allah'ın kahrını gösteren ve ağır intikamı ve sonucunu belirleyen El-Müntekim ismi şerif hakkında konuşacağız.
El-Müntekim ismi şerifi cezalandıran anlamında olan Nagm kökünden türetilen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de 17 kez geçmektedir. Bunlardan dördünde Allah-u Teala kendini Zuntikam şeklinde tanıtıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran suresinin 3. ayeti, Maide suresinin 95. ayeti, İbrahim suresinin 47. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah üstün ve güçlü olandır, intikam sahibidir. Ayrıca Zümer suresinin 37. ayetinde şöyle okuyoruz. Allah intikam sahibi, güçlü ve üstün olan değil midir? Başka bir ifadeyle her dört ayette Zuntikam ismi Aziz isminin yanında gelmiştir. Kur'an-ı Kerim müfessirlerine göre söz konusu iki ismin yan yana gelmesi ise her zaman üstün olabilen, üstün olma gücüne sahip olan fakat aynı zamanda intikam alabilen anlamındadır.
İntikam almak her zaman insanlar arasında var olan yaşamın temellerindendir. Öyle ki hatta hayvanlarda bile intikamı andıran bazı hareketler görülmektedir. İnsanı intikama zorlayan ise her zaman aynı değildir. Aksine kişisel intikamların sebebi ise insanın kendini memnun etme ve gönlünü rahatlatmaktır. Başka bir ifadeyle birçok durumda intikam akıllı olmaktan ziyade duygusal bir olaydır. Tabii ki intikam bazen de toplumun intikamıdır ki bunun sebebi akılcılıktır.
Söz konusu intikam ise sosyal düzenin bozulmasını önlemek ve tehlikelerden koruyarak kaosu önlemek içindir. Zira bu intikam olmazsa suçlular işledikleri suçlarından yargılanmazsa toplumun güvenliği, huzuru ve sağlığı tehlikeye girer. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Allah'ın intikamından söz edilirse maksat ilahi dinin hukuku ve semavi şeriatın ihlal edilmesi sebebiyle gerçekleşen intikamdır. Üstelik birçok durumda mazlumun hakkını zalimden almak içindir.
Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayetinde şöyle buyurur. Şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu mutlaka koruyacağız. Diğer yandan da Rum suresinin 47. ayetinde şöyle buyruluyor. Müminlere yardım etmek ise üzerimizde bir haktır. Bu yüzden Yüce Allah bizzat insanlık toplumunun haklarının koruyucusudur.
Bu yüzden ne zamanki bir kavim veya toplum tuğyan ve isyan edip hiçbir kurala boyun eğmez, dinin temelini yok etmek ve insanlık toplumunun yapısını dağıtmak isterse ilahi intikam için ortam hazırlanır. Bu yüzden insanların çektiği azap her zaman Allah rahmetinin nazil olmasına engel olan günahkar ve suçlardan dolayıdır. Allah-u Teala suçları hemen cezalandırmaz. Onları çeşitli yollarla uyarır, yanlış davranışından dönmesi için kendisine fırsat ve yeterli zaman verir. Tövbe etmeyenleri cezalandırır. Fakat bu cezalandırma kendisi için değildir. Zulüm ve katre uğrayanlar içindir. Allah dostlarından değil, düşmanlarından intikam alır.
Burada unutulmaması gereken ise Allah-u Teala'nın kıyamette kafirler ve suçlulara uhrevi azap ve intikamının sosyal intikam olmamasıdır. Zira daha önce de belirttiğimiz gibi sosyal intikam, dünyada sosyal düzenin bozulmasını önlemek ve tehlikelerden koruyarak kaos önlemek içindir. Fakat ahiret dünyasında başkalarının haklarına tecavüz ederek kaos oluşturabilecek kimse yok. Bu yüzden de sosyal anlamda intikamın anlamı doğru değildir.
Allah'ın kıyamet günündeki intikamı ise insanların bu dünyadaki davranışları ve çalışmalarının ahirette gerçek yüzü ve hakikatinin ortaya çıkmasındandır. Zira Allah adildir ve onun adaleti ise tüm kötüleri yaptıkları sebebiyle cezalandırmalı. Allah'ın günahkarlardan intikam aldığını söylemek aslında mecazi bir yorumdur. Zira temel Allah'ın rahmetidir ve Allah'ın rahmetinin şemsiyesinden kendi iradesiyle çıkan ise kendini azap ve zorla düçar eder.
Bilindiği gibi ahiret hayatı bizim bu dünyadaki yaptıklarımızın sonucudur. Bu yüzden ilahi intikam olarak söz edilen ise insanın günahlarının tekrarlanması sonucu oluşan çirkin davranışların nefret uyandıran görüntüsüdür. Aslında kıyamet gününde her insan dünyada kazandığı kişiliğine layık olarak kendi davranışlarının somut haline gelir. Örneğin kibirli insanların ahirette karınca gibi tanınacakları söylenir. Zira bu insanlar bu dünyada diğerlerine karşı kibirli davranıyorlar. Bu yüzden ahiret dünyasında çok alçak ve hakir olarak mahşur olacaklar.
Yüce Allah'ın müntekim ismi şerifinin mazharı olanlar Allah'ın düşmanlarından intikam almalıdır. Fakat insanın bizzat içindeki nefsinden daha düşman olan kim olabilir ki? Bu yüzden bir insan ne zaman günaha yaklaşır veya bir ibadetten uzaklaşırsa nefsinden hemen intikam almalıdır. Bu düşmanı ne zamanki esir ederse diğer kullar arasında Allah'ın meşru kuralları ve hadlerini uygulayabilir.
Esma-ül Hüsna'nın tezahür ettiği mükemmel insan, El-Müntekim ismi şerifin gerçek örneği olabilir. Resul-i Ekrem'in Gadirhum hutbesinde son ilahi veli, İmam Mehdi aleyhisselam'ı anlatırken şöyle buyuruyor. Biliniz ki o zalimlerden intikam alandır. O, Allah'ın tüm salih kullarının haksız yere akıtılan kanının intikamını alır. Bu yüzden Hazreti Veli-i Asr aleyhisselam müntekim olarak zuhur eder. Böylece tarihteki tüm zulümlerin intikamını cebbarlardan alır ve adil evrensel hükümeti salihlerin yardımı ile kurar.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle İmam Seccad Aleyhisselam'ın Sayfi-i Seccadiye kitabından 14. duanın bir bölümüyle vedalaşmak istiyoruz. Hep birlikte ellerimizi göğe doğru açarak şöyle diyoruz. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle, beni yararıma ve zararıma olan hükmü kabul etmeye muvaffak et. Beni bana verdine de, benden aldığına da razı kıl. Bana en doğru yol olanı göster ve hiçbir tehlikesi olmayan en salim işi ata. Allah'ım, şayet bana zulmeden adamdan hakkımı ve intikamımı almayı, hasımların bir araya getirilip aralarında kesin hüküm verileceği güne, kıyameti ertelemeyi benim için seçmişsen, o zaman Muhammed ve âline salat eyle ve samimi bir azim ve sürekli bir sabırla bana yardım et. Kötü arzulardan, tamah ehlinin ihtirasından beni uzak tut. Ahirette benim için biriktirdin sevabı, düşmanım için hazırladın azabı gönlümde canlandır. Bunu hükmettiğinle yetinmeme, seçtiğine güvenmeme sebep kıl. Amin. Ya Rabbel Alemin, hiç kuşkusuz sen büyük lütuf sahibisin ve sen her şeye kadirsin.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Önce Bakara suresinin 17. ayetine kulak verelim. Onların durumu geceleyin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Önceki ayetler münafıkların tavır ve davranışından söz etmişti. Bu ayet onları karanlıkta ateş yakanlara benzetirken şöyle buyurmakta. Münafıkların iman nuru ateşin ışığına benzer. Zayıf ve devamsız ve duman ve yakıcılıkla birliktedir. Nur imanı yansıtır. Lakin onların batını küfür ateşi ile yanmaktadır. Bu zayıf nur da Yüce Allah'ın onların içinde yaktığı pak fıtratın bir yansımasıdır. Lakin zamanla onların bağnazlıkları ve inatçılıkları yüzünden bu zayıf nur da yok verir. Ve çevrelerini zulüm ve cehalet perdeleri kaplar. Ve her tarafları küfür karanlığı ile çevrilir. Gerçekte münafıklar nifak yolunu seçerek hem ateş ehli olan kafirleri memnun etmeyi hem de nur ehli olan müminleri memnun etmeyi amaçlar. Onlar hem kafirlerin dünyasından faydalanmayı hem de müminlerin ahiretinden yararlanmayı ummaktadır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim onları ateş yakarak hem ateşin ışığından hem nurdan aynı anda yararlanmak isteyen kimselere benzetir. Ancak yaşam meydanı karanlık bir çöl gibidir ve bu çölü ve tehlikelerini aşmak ve sağ salim maksada ulaşmak için güçlü bir ışık lazımdır. Çünkü hadise fırtınası her an zayıf ışığı söndürüp insanları zifiri karanlıkta bırakabilir. Bu ayet-i kerimeden şunları öğrenmekteyiz. Münafıkların nuru ateş ışığından daha zayıftır. Münafıkların varlığı her yerde ateş ve fitne sebebidir. Münafık nura kavuşmak için ateş kullanır ancak dumanı ve yakıcı özelliğinden kurtulamaz. Yüce Allah sonunda münafıkları rezil rüsva eder ve onların göreceği nurlarını da onlardan alır. Münafıkların geleceği karanlık ve muğlaktır ve kurtuluşları beklenemez. Nifak ve iki yüzlü olmak hem de Allahu Teala huzurunda zeka ve deha işareti değil, karanlığa sürüklenme ve helak olma işaretidir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.